Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 293. 14. kaset A yüzü. Nitekim Maringi de Bursa'daki temsilcisine sık sık hem altın para hem akçe olarak nakit yolluyordu. Türkiye'de Kalitsin'de, Panni'nin de pazarı daima mevcuttu. 1500'e gelindiğinde Floransa firmaları San Martino denilen sarayın ve seçkinlerin tüketimine göre düşünülmüş birinci sınıf panniden 4-5 bin parça, yani 136-170 bin metre panni de garbo olarak bilinen daha ucuz ve düşük kaliteli kumaşlardan çok daha büyük miktarlarda ihraç ediyordu. 1490'larda Osmanlı piyasası için panni de garbo'nun sopramani denilen biraz daha kaliteli bir türü üretilmeye başlamıştı. Bir panno düşük kaliteli kumaş Bursa'da 20 büyük florine satılıyordu. Bakınız tablo 45. Tablo 45. Maringi'ye göre 1501-1502 yılında Floransa'dan ithal edilen yünlü kumaşların fiyatları. Panno başına fiyat. Akça olarak. Panni yüksek kalite kumaş. 1366-1600 akça. Kalis panno başına fiyat. 640-670 akça. Not: 1 panno 50 arşun veya 34 metreye eşitti. Kaynak Richards 1932. Bu dönemde Floransa pannisi ticaretinde net kar oranı %11,9'du ama Bursa'dan sevk edilen Astarabadi ipeğinin satışından sağlanan kar da eklendiğinde gerçek kar %20'yi buluyordu. Faiz oranının genellikle %15 dolayında olduğu ortaçağ koşullarında bu aslında ortalama bir kar oranıydı. Taşıma maliyetleri panninin üretim maliyetinin %31'ini, ham ipeğin alım değerinin ise %19'unu buluyordu. Gümrük resimleri Sakız Adası'ndan Osmanlı Anakarası'na geçiş için %4, Avlonya'da %2,5, Bursa Gümrükhanesi'nde ise %3 olarak ödeniyordu. Livorno Sakız Bursa Güzergahı ile Lekke Avlonya Bursa Güzergahı üzerindeki gümrük ödemeleri sonunda 3 aşağı 5 yukarı aynı miktarlara geliyordu. Karabiber. 15. yüzyılda Bursa, Hindistan ve Arabistan'dan gelen baharat içinde önemli bir transit merkeziydi. Çoğunlukla Suriyeli Arap tüccar tarafından kente, Halep ve Şam'dan büyük miktarda baharat ithal ediliyordu. Karabiber, Bursa'dan tekrar hem Balkanlara hem de Tuna ve Karadeniz ötesinde Kuzey ve Merkez Doğu Avrupa ülkelerine ihraç edilmekteydi. Floransalı ticaret temsilcisi Maringi, Bursa'dan Floransa'ya karabiber ihraç etmeyi denediyse de sevk ettiği partinin satışı iyi gitmedi. O sırada karabiberin Floransa fiyatı yük başına 24 düka altınıydı ve Maringi bunun iyi bir kar elde etmek için yeterli olduğunu sanmıştı. Ama kısa zamanda bunun iyi bir yatırım olmadığı ortaya çıktı ve Maringi 3 çuval karabiberden kalanının iadesini istedi. Baharatım diyordu, pek bir şey bırakmasını beklememek gerekir. Bakınız tablo 46. Tablo 46. 1501-1502 yıllarında Bursa veya Pera'daki karabiber ve ravent fiyatları. Karabiber fiyatı 25-27 düka altını, ölçü çuval başına. Ravent litre yani 320,7 gram başına 14 düka altını. Kaynak Richards 1932. Diğer mallar. Osmanlı ihracatı ham ipeğin yanı sıra tipik olarak ravent, bal mumu, misk, sof (parantez içinde mohair), karabiber, Bursa ipeklileri ve ilaçlar ile bazen de deniz aygırı dişi (parantez içinde Rusya menşeli) yün, pamuk, kaliteli pamuklular, halı ve kilimler, hayvan derileri ve kürklerden oluşuyordu. Ravent Floransa'da yüksek kar getiriyordu. Bakınız tablo 46. Bursa'nın brokarlı ipek dokumaları dışarıda hayranlık uyandırıyorduysa da çok sınırlı miktarda ihraç edilebiliyordu. Buna karşılık bir başka lüks meta olarak Floransa ipeklilerinin Bursa satışı iyi ama anlaşılan gene küçük miktardaydı. Ankara sofu lüks ve pahalı bir dokuma olarak seçkinler arasında moda olduğu İtalya'da çok aranıyordu. Ünlü Ankara sofunun başlıca pazarı gene Bursa'ydı. Mart 1502'de Maringi Floransa pannisini 3 top sof ile takas etmiş ve 250 düka altını daha borçlu kalmıştı. Daha sonra temsilcisi Viatti Erminia'yı Ankara'ya sof satın almaya göndermişti. Bir topta (parantez içinde tavola) 50 parça sof vardı ve her parça Floransa'da 4.75 ila 5 düka altınına satılıyordu. Floransalılar aldıkları sofun bir bölümünü tekrar Fransa'nın Lyon kentine ihraç ediyorlardı. Sayfa 295. Ticaret yönetimleri. Maringi'nin mektupları İtalyanların Türkiye'ye dönük ticaret stratejileri ve uygulamalarına da ışık tutmaktadır. Örneğin Maringi, Floransa'daki kumaş üreticilerine sadece takas yoluyla ne kadar kâr edebilecekleri ve mevcut ham ipek arzının boyutları gibi konularda değil, Osmanlı piyasasında aranan pandinin ölçüleri, kalitesi ve renkleri konusunda da düzenli bilgi veriyor, hatta bazen örnek bile gönderiyordu. Bunlar daha sonra yeni pazarlar arayışı içindeki merkantilist, kapitalist batı ekonomilerinin de sürdüreceği uygulamalardı. Örneğin 1501'de Maringi ilişki içinde olduğu firmalara kırmızı ve koyu mavi kumaşların iyi kar getireceğini bildiriyordu. Floransa kumaşlarının Bursa pazarındaki ününün korunması açısından yüksek bir kalite düzeyinin sürdürülmesi Maringi'nin hep vurguladığı bir husustu. Ne var ki Osmanlı ipekli kumaş üreticilerinin de başına geldiği gibi aslında görece daha ucuz kumaşlar daha iyi satıyor ve Bursa'da kendilerine daha geniş bir pazar yaratıyordu. Daha sonra İtalyanların rakipleri, özellikle de İngilizler, işte bu eğilimden yararlanarak Floransa ve Venedik'in pahalı, kaliteli kumaşlarını saf dışı bırakacaklardı. Ama 16. yüzyıl başlarında kar oranları henüz o kadar çekiciydi ki Türk ve Rum tüccar da yükler dolusu panni satın almak için Floransa'ya kadar uzanmaktan geri durmuyorlardı. Bursa'da genellikle kredili alışveriş söz konusuydu ve hesaplar bir dönem sonra dengelenip kapatılıyordu. Bu yalnız Floransalı tüccarın kendi aralarında değil, Floransalılar ile Osmanlılar arasında da geçerliydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda faaliyet gösteren Floransa acentaları, Floransa firmalarına olan borçlarını sık sık sevk ettikleri ipek veya sof tür yükleriyle tasfiye ediyorlardı. Bir seferinde Maringi'nin Bursa'daki temsilcisi, Yahudi bir toptancıya bedeli 4 aylık taksitte ödenmek üzere 8 panni Floransa kumaşı satmıştı. Maringi'nin terekesi Türkler, Yahudiler ve İtalyanlarla kredi ilişkileri içinde olduğunu gösteriyor. Pera ve Bursa'da kredi karşılığı panni alan yerli tüccar arasında Yahudi toptancı kumaş tacirleri ağır basmaktaydı. 2 ila 4 aylık kısa dönemlerle yapılan kredili satışlar yaygındı. Alacaklı, borçlunun satın almış olduğu panniyi elden çıkarmasını beklemek zorundaydı. Borçlu, daha önce kararlaştırılan çerçevede borcunu ödeyemediği takdirde yeni bir düzenleme önerebiliyordu. Floransalılar gerek kadılarla gerek gümrük temsilcileriyle sık sık muhatap oluyorlardı. Floransa'da Niccolò Michelozzi'ye gönderdiği mektupların birinde Maringi, vergi ödememek için bir kutu miski bir biber çuvalının içine sakladığını yazıyordu. Her halükarda dostluk kurmayı başardığı Emino, Pera'da oturan Cenovalı bir tacire kredi karşılığı sattığı panniden doğan alacağını tahsil etmesi için gerekli düzenlemeleri yapmasında yardımcı olmuştu. Venedik dükası Osmanlı dış ticaretinde kullanılan standart altın para birimiydi. 15. yüzyılın başlarından itibaren Floransa florinlerinin Fiorini d'Oro'nun yerini alması herhalde Osmanlı ticaretindeki Venedik üstünlüğünün bir yansımasıydı. Mayıs 1501'de altının gümüşe oranı Bursa'da Cenova'dakinden %19 daha yüksekti. Dolayısıyla Floransa'dan nakit sevkiyatı düka altını olarak yapılıyor. Nakit sıkıntısı baş gösterdiğinde ise Pera'daki bankerler yılda %15 faizle borçlanma yoluna gidiyorlardı. Altınla yapılacak ödemeler için uzun kredi dönemleri tanınması usuldendi. Altın karşılığı satış daima daha karlı sayılıyordu. Sayfa 297. Ticaret yolları. Floransa ile Osmanlı ticaret merkezleri arasında taşıyıcılığını genellikle Cenova gemilerinin üstlendiği deniz trafiği Pisa veya Livorno'dan yola çıkıp Sakız Adası'na ulaşır, yükler buradan Anadolu kıyısındaki Çeşme Limanı'na getirilir, oradan da kervanlarla Bursa ve İstanbul'a taşınırdı. Bu uzun deniz yolu çok güvenli değildi çünkü Venedik'in deniz hakimiyeti ve korsanlık faaliyeti karşısında Floransalıların elinden hiçbir şey gelmiyordu. Bu durumun bir kere daha kanıtladığı gibi denizlerde üstünlük geç orta çağda deniz aşırı pazarların kontrolü için temel koşuldu. Nitekim daha sonra göreceğimiz gibi Venedik'in de zamanla Levant piyasasını İngiliz ve Hollandalılara kaptırması esas olarak bu batılı ulusların 1590'lı yıllarda Akdeniz'de üstünlük kurmalarından kaynaklanıyordu. Buna karşılık Dubrovnik'ten veya Arnavutluk'taki Avlonya Limanı ile İskodra'dan başlayan karayolu Osmanlı himayesi sayesinde daha güvenliydi. 1492'den itibaren Osmanlı yönetimi Avlonya'nın ekonomik canlılığını arttırmak amacıyla İspanya'dan atılan sefaret Yahudilerini buraya yerleştirdi. Bir sancak beyinin merkez edindiği bu önemli liman hem Osmanlı donanmasının Adriyatik üssü hem de Selanik üzerinden Edirne, İstanbul ve Bursa'ya kadar Balkan Yarımadası'nı boydan boya kat eden Güney Karayolu'nun terminaliydi. Aynı yolun daha kuzeydeki Dubrovnik terminali de Haraçgüzar bir kent devleti olarak Osmanlı himayesinden yararlanıyordu. Floransa ile Pera veya Bursa arasındaki trafiğin büyük bölümü Dubrovnik'ten geçiyordu. Floransa'dan yapılan sevkiyat Pesaro, Fano veya Ancona gibi İtalyan limanlarından yüklenerek Dubrovnik'e ulaşır, oradan karayoluna aktarılırdı. Ancak Adriyatik denizindeki bu kısa yolculuk için bile Floransa, Venedik'e ve korsanlara karşı Osmanlı himayesine kapitülasyon güvencelerine bağlamaya çalışıyordu. Yeri gelmişken belirtelim ki bu gibi talepler Osmanlılarca daima resmi bir himayenin bir protektora tesisinin gerekçesi sayılmıştır. Bosna Saray, Novi Bazar, Üsküp, Filibe, Edirne güzergahı üzerinde at ve katır kervanlarıyla taşınan yükler Dubrovnik'ten yola çıkar veya ters yönde Dubrovnik'e ulaşırdı. Edirne, Pera tüccarının daima temsilci bulundurdukları Balkanlardaki dağıtım merkeziydi. Edirne'den Bursa yönüne devam eden trafik Gelibolu-Lapseki yolunu izlerdi. Bu kara yolculuğunun tamamı 6 hafta kadardı. Çok daha hızlı yol alan bir ulak ise Galata'dan Dubrovnik'e 10 günde gidebiliyordu. Bildiğimiz bir örnekte 1,5 balya, parantez içinde 375 litre veya 120 kilo dolayında ham ipeğin İstanbul-Floransa arasında taşıma maliyeti yaklaşık 900 akçeyi ya da 18 düka altınını bulmuştu. Floransalı diplomatların Floransa-Ancona karayolunu açık tutmak için Roma'da özel girişimlerde bulunmalarına karşılık Adriyatik geçişi ile Balkanlardaki trafik Osmanlı yönetiminin sorumluluğundaydı. Osmanlıların bu karayolu üzerindeki güvenliğin sağlanmasına gösterdikleri özen ilginç bir olayda somutlanmıştır. Yaklaşık 150 düka altını değerindeki bir parti ham ipek, bir yük setaleggi Novi Bazar'da çalındığında sultan bir çavuşu olay yerine yollayıp köylülerden ya çalınan malı ya da hırsızları bulup teslim etmelerini istemiş, sonunda 20 köylü 15 bin akçe tazminat ödemeyi kabul etmiş, çeşitli resim ve rüşvetlerde 2 bin akçeyi bulmuştu. Osmanlılar Apulia ile Ancona limanına daima büyük bir ilgi duymuşlardı. 1480'de Otranto'yu kısa bir süre içinde olsa işgal ettiklerini hiç unutmuyorlardı. 1. Süleyman'ın Korfu Seferi olarak bilinen harekatı da başlangıçta İtalya'nın istilası amacını güdüyordu. 1487'de Boccolino Guzzoni'nin İtalya'ya getirteceği Osmanlı birliklerinin yardımıyla Ancona kıyı bölgelerini ele geçirme girişimi bütün İtalya'da korku ve yankı uyandırmıştı. Daha geç bir dönemde ise Toskanya Grand Dükü Güney Avrupa'ya baharat dağıtımı işlevini Venedik'in elinden almak amacıyla gerek Osmanlılara gerekse Portekizlilere yanaşmış, nihayet bu uğurda Livorno'yu 1593'te serbest liman haline getirmişti. Ancona. Daha Osmanlı öncesi dönemde Bosna gerek Dubrovnik gerekse Dalmaçya kıyısındaki Split, parantez içinde Spalato, Zadar, Şibenik ve Tragir limanları aracılığıyla İtalya ile canlı bir ticaret içine girmiş bulunuyordu. 14. yüzyılın ikinci yarısında Kotor, Zadar, Zagreb, Medrusa ve Dubrovnik'ten gelip Ancona'ya yerleşen tacirler Balkanlar ile ticaret ilişkilerini sürdürüyorlardı. Venedik'in kontrolü dışında kalıp Floransa Osmanlı ticaretinin başlıca transit merkezi olarak sivrilen Ancona Limanı, böylece Avrupa'da Osmanlı topraklarından gelen bir tüccar kolonisi oluşturmuş ilk bölgelerden biri oluyordu. 1514'te Osmanlı yönetimi Ancona'daki gerek Müslüman gerekse gayrimüslim tebaası için özel ticari ayrıcalıklar elde etti ve kentin Palatio della Farinası yani un kapanı çok sayıda Mercanti Turki et Altri Maumetani yani Türk ve diğer Müslüman tüccar için bir fondakoya dönüştürüldü. 16. yüzyılın ortasına doğru Ancona'da 200 Rum ticarethanesi ve birçok da Osmanlı Yahudi şirketi faaliyet gösteriyordu. Yalnız İtalya'nın gittikçe büyüyen kent merkezlerine yapılan tahıl ihracatı değil, doğuya özgü lüks emtiyada Ancona güzergahını izlemekteydi. Doğu Adriyatik limanlarından yüklenen bu tür malların Lanzan ve Recanati gibi Orta İtalya panayırlarında ulaştığı hacim, Venedik'i kendi Levant ticareti konusunda endişelendirmeye başlamıştı. Bu panayırlarda Osmanlı tüccarı Rumlar, Türkler ve Azemini yani İranlılar bizzat hazır bulunuyor ve doğrudan iş görüyorlardı. 16. yüzyıl ortalarında Ancona'nın Osmanlı himayesine girme eğiliminde olduğuna ilişkin söylentiler Roma ile Venedik'te ciddi kaygılara yol açmıştı. 1555'te Papa 4. Pavlos, Marrano Yahudilerini tutuklatıp yaktırmaya ve mallarına mülklerine el koydurmaya başladığında Ancona'ya sermaye yatırmış bulunan çok sayıda Selanik ve İstanbul Yahudisinin bu yüzden iflas etmesi, Osmanlı yönetiminin Yahudiler adına ciddi bir müdahale girişiminde bulunmasına yol açmıştı. İtalya'da baskıya uğrayan bu Yahudilerin bazıları Osmanlı tüccarının temsilciliğini yapmaktaydı. Hatta gene aynı nedenle Yahudi banker Mendes ailesi Osmanlı İmparatorluğundaki bütün Yahudileri Ancona kentine karşı boykot ilanında birleştirmeye kalkışmıştı. Sayfa 299. 1550-1630 döneminde İpek ticareti. İpekli dokuma sanayinin Batı ülkelerine girişi Fransa için 1. François (parantez içinde 1515-1547), İngiltere için de 1. Elizabeth (1558-1603) dönemi gibi oldukça geç tarihlerde oldu. Bundan sonra bu ülkelerde ipekli sanayinde hızlı gelişmenin ardında ise İtalyan ve Doğu ipeklileri için ödenen ve Fransa'da 4 milyon altını bulan muazzam miktarda kıymetli madenin ülkeden çıkmasını önlemek gibi merkantilist bir kaygı yatıyordu. 1600 yılına gelindiğinde Lyons'ta o zaman 7000 atölye olduğu söyleniyordu. İngiltere'de 1590'larda büyük miktarlarda ham ipek ithal edilmeye başlandı ve 1620'lere gelindiğinde ipek ülkenin en büyük ithal kalemi olup çıktı. 1617'de İngiliz ipekli dokuma sanayinin yılda tahminen 300-600 balya ham ipeğe ihtiyaç göstermesine karşılık Şah'ın önerdiği sevkiyat miktarı 2-3000 balyayı buluyordu. 1628'e gelindiğinde Hollanda'nın yıllık talebi 1200 balyaydı. İngilizler ve Hollandalılar kendi ihtiyaç fazlalarını diğer Avrupa ülkelerine ihraç etmek suretiyle bu piyasada Venedik ve Cenova'nın yerini almaktaydılar. 17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde ipek artık bir dizi ithal malının en önemlisi konumundaydı. Yeni ve sürekli büyüyen ipek piyasaları ihtiyaç duydukları ham ipeği Osmanlı İmparatorluğu üzerinden İran'dan sağlıyordu. Başka bir deyişle Batı'nın genişleyen ipek piyasası İran ve Osmanlı ekonomileri için yeni bir refah kaynağı haline gelmişti. Conquistadores için altın ve gümüş neyse Der Stenskrat, 17. yüzyıl başlarının Asya ticareti içinde ipek oydu ve nitekim İran ham ipeği Avrupa'nın Asya'dan yaptığı ithalatta ikinci sırada yer alıyordu. İstanbul'daki Hollanda sefirinin 1615 tarihli bir raporunda kullandığı ifadeyle ipek ticareti Hristiyan aleminde günden güne büyüyen gösteriş tutkusu sayesinde almış yürümüştü. Bir hesaba göre 1620'lerde Avrupa'nın toplam İran ipeği ithalatı yılda 1 milyon lidreyi buluyordu. Kaynak Stensgaard 1972 sayfa 162. Ancak Stensgaard gerçek toplamın pekala bu miktarın yarısında kalabileceğini kabul etmiştir. Çünkü pratikte tahminler yılda 4000 ile 7500 balya arasında oynamaktadır. Stensgaard bir balyanın 280 lidre veya 90 kilo çektiğini, bir at yükünün ise 2 balyadan oluştuğunu yani 550 lidre veya 165 kilo kadar geldiğini belirtiyor. Dalsar 1960 sayfa 289, İnalcık 1984 sayfa 132-135. 1600 yılına doğru Halep, Levant'taki en önemli ipek ihracat pazarı konumuna gelmişti. Öyle ki sırf Venedik, İran ve Suriye ham ipeğinin miktar olarak yılda 140 ton, değer olarak da 1,5 milyon düka altını tutan yarısını burada satın alıyordu. Konsolos Emo'nun tahminlerinden aktaran Stensgaard 1972 sayfa 160. Diğer yarısı ise öbür Avrupa ülkelerince kapışılmaktaydı. Bakınız tablo 47. Tablo 47. 1630'larda Avrupa'nın yıllık İran ipeği ithalatı tahminleri balya olarak. Marsilya 3000. Daha önce ancak 100-200 dolayında. Venedik 1500. Ama 1623'te ancak 300 ve 1629'da ancak 600. İngiltere 600. Ama 1623'te ancak 295. Hollanda 500. Cenova, Lucca, Messina ve Floransa 400. Toplam 6000. Kaynak Stensgaard 1972 sayfa 159-164. 1578-1627 yıllarında İran ipek ticaretinin bu piyasada gösterdiği dalgalanmaları Venedik konsolosluk raporlarından izlemek mümkündür. 1578-1590'daki Osmanlı-İran Savaşı sırasında trafikte bir düşüş görülmesine karşılık bundan sonraki 1590-1602 barış döneminin Halep pazarında tanık olduğu canlılık 1599 ila 1602 yıllarında yani Osmanlı-İran Savaşları'nın 1603'te tekrar başlamasından hemen önce doruğa ulaşmıştı. Bu dönemde Halep gümrük gelirleri yılda 300 bin düka altını gibi rekor bir düzeye çıkmış, Suriye'nin İstanbul'a aktardığı yılda 460 bin düka altını tutarındaki gelir fazlasının büyük bölümü Halep gümrüğünden sağlanır olmuştu. Savaş patlak verdikten sonra dahi gümrük gelirleri 1604'te hala 200 bin düka altında buluyordu. İlginç bir nokta, Venediklilerin Halep'te satın aldıkları ham ipeğin karşılığını Osmanlı İmparatorluğu'na ithal ettikleri büyük miktarda yünlü ve ipekli kumaşla ödemeleriydi. 1590'lı yıllarda ithal ettikleri sırf ipekli kumaş miktarı yılda 200 bin brakiyoyu, parantez içinde arşın veya endazeyi buluyordu. Tablo 48. 1605'te Halep'te Avrupa'dan yapılan ithalat. Venedik ithalat 1000 düka altını üzerinden 1500. İskenderun'a yanaşan gemi sayısı 4-5. Çoğunlukla yünlü ve ipekli kumaş yüklü. Fransa'dan yapılan ithalat 1000 düka altını üzerinden 800. İskenderun'a yanaşan gemi sayısı 20. Çoğunlukla gümüş para yüklü. İngiltere'den yapılan ithalat 1000 düka altını üzerinden 300. İskenderun'a yanaşan gemi sayısı 2-3. Esas olarak kerseye yüklü. Hollanda'dan yapılan ithalat 1000 düka altını üzerinden 150. Kaynak: Texeria'dan aktaran Stensgaard, 1972, sayfa 180. 17. yüzyılda İzmir'in yükselişi, büyük ölçüde Bursa ve Halep'e rakip çıkan İzmir'in İran ham ipeğinin Avrupalılar açısından en önemli pazarı haline gelmesinden kaynaklanıyordu. Pratikte bu, 1590'dan önce bu bölgede Efes'in, Sakız Adası'nın, Çeşme'nin ve her iki eski ve yeni Foça'nın oynamış olduğu rolü İzmir'in üstlenmesi demekti. Başlangıçta Batı ülkeleri Asya ticaretlerinde Sakız'ı transit merkezi olarak kullanırken, daha sonra kapitülasyonlar sayesinde sultandan dolaysız ticaret ayrıcalıkları koparmışlar. Yeni gelenler yani İngilizler ve Hollandalılar İzmir'de diğer ulusları gölgede bırakmışlardı. İzmir limanı hem Anadolu anakarasında denizden ucuz geçişi biraz daha uzatıyor hem de gerek korsanlara gerekse Ege Denizi'nin öfkesine karşı daha güvenli bir sığınak sağlıyordu. 1593'te Atlantik kıyısının tüccar ulusları için serbest liman haline getirildiğini gördüğümüz Livorno, İran ipeğinin pazarlanmasında İzmir'in rolünü paylaşmaktaydı. Şah Abbas'ın İran ipeğini doğrudan Avrupa'ya satma politikası çerçevesinde işlev kazanan İran Ermenileri önce İzmir'de çok aktif hale gelmişler, sonra da Livorno'yu 17. yüzyılda Avrupa'nın başlıca ipek pazarı konumuna yükseltmişlerdi. Tebriz, Revan, Erivan, Kars, Erzurum, Tokat, Ankara, Afyon, İzmir güzergahından her yıl 5-6 İran kervanı geçiyor. 1670 yılına gelindiğinde İran'da üretilen 22 bin balya ipeğin 3 bini ihraç edilmek üzere İzmir'e ulaşıyordu. 1671'de Fransızlar Halep'i Levant'taki ticaret merkezleri arasında İzmir, İskenderiye ve Saydan'ın (parantez içinde Sidon'un) ardından 4. sırada sayıyorlardı. Gerçekten de İzmir daha 1621'de Avrupa ile Asya arasında transit ticaretine konu olan her türlü emtianın en büyük antreposu olarak anılmaktaydı. Sayfa 302. Şah Abbas'ın İpek yolunu Osmanlı diyarlarının dışına çekme çabaları. 1514'te 1. Selim'in İran'ı ekonomik ve mali bakımdan çökertmek amacıyla başvurduğu ambargo politikasını Şah 1. Abbas (parantez içinde 1587-1629) İran açısından 1603-1629 döneminde denedi. Abbas'ın planı İpek yolunu Osmanlı topraklarından Hint Okyanusu'na kaydırmaktı. Şah, o güne gelinceye değin Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmuş bulunan İngiliz ve Hollandalıların Osmanlı limanlarında ödedikleri ekstra vergilerden kurtulmak amacıyla Osmanlıların aracılığını el birliğiyle devreden çıkarmaya hevesli olduklarını görmüştü. Dipnot: Develerle taşıma maliyeti 40 kuruşa ya da yaklaşık 26 düka altınına geliyor. Yol boyunca ödenen çeşitli resimler eklendiğinde maliyet 122 kuruşa yükseliyor. Bunun üzerine bir de İzmir'de ödenmesi gereken 46 kuruşluk gümrük vergisi biniyordu. 1 kuruş 1 düka altınının 1/3 değerindeydi. Böylece Osmanlı-İran rekabeti karşılıklı ambargolara yol açan ekonomik bir savaş niteliğine büründü. İranlılar ipek ihracatını yasaklarken Osmanlılar da İran'a altın ve gümüş sevkiyatını durdurmaya yönelik önlemler aldılar. Bu, Acem diyarındaki parasal bunalımı keskinleştirmekten geri durmadı. Şah Abbas bu sorunu Bender Abbas'ta Kuzeylilere büyük miktarda ipek satarak çözmeye çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyadan yalıtılması tehlikesini doğuran bu mücadele hayli ilginç bir seyir gösterdi. 1599 yazında Şah, kişisel mahiyet mensuplarından Hüseyin Ali Bey adında birini yanına Sir Anthony Shirley'i de katarak belli başlı Avrupa başkentlerine gönderdi. Bu heyetin görevi Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hristiyan taht ve taç sahipleriyle bir ittifak oluşturmak ve söz konusu ticaret yolunun Osmanlı diyarları dışında kalacak şekilde yeniden yönlendirilmesi için güvence almaktı. Osmanlılarla savaş halinde olan Alman İmparatoru heyete hüsnü kabul gösterdi ve olumlu bir karşılık verdi. Hristiyan yönetimler arasında Türklere karşı bir birlik kurulması yönünde çaba sarf etmeyi sürdüreceğini vaat etmenin yanı sıra Hristiyanların Türklerle ticaret yapmaması için de çalışacağını açıkladı. İran heyeti daha sonra İspanya'ya, oradan da İngiltere'ye geçti. Ancak Şah, Bahreyn'e göz dikmiş bulunan ve zaten Hürmüz'deki durum nedeniyle İranlılar için bir kaygı nedeni olan İspanyollarla bu konuda anlaşmayı başaramadı. 1603'te Osmanlılarla İran arasında tekrar savaş patlak verdi ve Şah Abbas'ın temsilcileri bir kere daha Avrupa'ya yollandı. 1610'da Avrupa'ya gönderdiği yeni bir heyetle birlikte deniz yolunun daha ekonomik olduğunu kanıtlamak için Lizbon'a 200 balyada ipek sevk etti. Madrid'deki Venedik sefirinin verdiği bilgilere göre İranlıların başlıca amaçlarından biri sultanı İran ipeği üzerindeki gümrük vergilerinden sağladığı büyük gelirden yoksun bırakmaktı. Elçilerin getirdiği öneriler arasında İspanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na saldırması gibi siyasi askeri bir koşul da yer alıyordu. Venedik piyasasını altüst edeceği düşünülen bu girişimler Venediklileri telaşa verdi. 1611'de İngiltere'ye gönderilen İran heyeti içinde yer alan Anthony Shirley'in kardeşi Robert Shirley, Türklere karşı kullanmak üzere İran'a silah götürecek gemilerin karşılığında ipek alıp gelmesi talebinde bulundu. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. Bu sırada İstanbul'dan Osmanlı elçileri de Londra'ya ulaştı ve İngiltere Kralı Shirley'i huzuruna kabul etmeyi reddetti. Aynı yıl Türkiye'ye bol miktarda İngiliz çeliği ve kılıçları sevk edildi. Öte yandan Hollandalılar gibi İngilizler de Osmanlıların Körfez ve Kızıldeniz üzerinden yürüttükleri Hindistan ticaretine adam akıllı zarar vermekten geri durmuyorlardı. 1613 yılına gelindiğinde İngiliz ve Hollandalı korsanların Kızıldeniz'deki akınları o kadar vahim boyutlara ulaşmıştı ki Osmanlı Divanı Hümayunu artık bunlara karşı harekete geçmenin zorunlu olduğu kararına vardı. Ve Kızıldeniz'de bir filo inşası amacıyla Mısır'a 5 kadırga dolusu kereste gönderdi. Bundan kısa bir süre sonra da İngiliz hükümeti İran ipeğine yeni bir güzergah bulunması konusunu tekrar ve ciddiyetle gündeme getirdi. 1617'de kralın emriyle İngiltere'nin Hindistan sefiri Thomas Rowe, ipek ticaretini Türkiye'nin elinden almaya yönelik görüşmeler yapması için İran'a bir temsilci gönderdi. Osmanlı limanlarından geçmeyen daha ucuz ve daha güvenli bir güzergahın tesisine yol açacağı umuluyordu. İngilizler bu yüzden herhangi bir noktada Levant ticaretini gözden çıkarmak zorunda kalsalar bile en çok ihtiyaç duydukları pamuk ile mazıları yine de diğer Avrupalı tüccar aracılığıyla elde edebilecekleri kanısındaydılar. Ancak İspanyollar ve Portekizliler İran ile İngiltere arasındaki ticaret bağlantısını kesmeye yönelik önlemler aldıklarından İngilizler yeni İpek yolunun Hint Okyanusu yerine Moskova üzerinden geçmesini tercih ediyorlardı. İpek karşılığı İran'a bu yolla kumaş ve kalay sevk etmeyi öngörmekteydiler. İran'dan yapılacak ipek alımlarının İngiltere'ye sadece 3 veya 4 milyon altına mal olacağını hesaplıyorlardı. Ülke içinden bu kadar nakit toplamanın zorluğu karşısında ve tabii bir de bu parayı yurt dışına çıkarmak istemediklerinden bunun yerine aynı ödeme öneriyorlardı. Şah Abbas ise kredili bir sistemden yanaydı. Nihayet 1618'de 1/3 nakit, 1/3 mal karşılığı ödeme yapılmasını kabul etti.